Ayrım 19. Türkiye'de 5 sene. Liman von Sanders. Sayfa 225. Türkiye'nin Yıldırım'ın haricindeki cephelerin olayları. Türkiye'nin diğer cephelerinde ilkbahardan itibaren 1917 senesi sonuna kadar önemli bir olay cereyan etmemiştir. Kafkasya. Ruslar, Nisan ayı sonunda 2. Ordu cephesinde bazı mevkileri kendiliklerinden terk ve tahliyeye başladılar ve bazı birlikleri geri çektiler. 1 Mayıs'ta Türkler Muş'u tekrar savaşmadan ele geçirdiler. 3. Ordu cephesinde ise Mayıs ayında biraz keşif kolu faaliyetiyle münferit topçu atışları meydana geldi. Mütakip yaz aylarında her iki ordu cephesinde sükunet hüküm sürdü. Rus birliklerinden bir kısmının geriye çekilmesi kış mevsimine kadar devam etti. Kasım ayında 3. Ordu cephesinde çok az harp faaliyeti meydana gelmiştir. Espiye, Giresun, Terme, Sinop gibi bazı Türk limanları ara sıra birkaç Rus gemisi tarafından taciz edildi. 7 Aralık'ta yapılan mütareke ile bunlar da sona erdi. Anadolu. Türk Genel Karargahı'nda gayet güzel hazırlanarak Alman Genel Karargahı'na da gönderilen harp düzenleri 5. Türk ordusuna dair orada çok yanlış düşünceler doğurabilirdi. Nitekim 1917 Temmuz ayı içinde Türk Genel Karargahı tarafından General Ludendorff'a 5. Ordu'dan 2 tümenin Temmuz ayı sonunda ve 2 tümenin de Ağustos ayı sonunda kullanabilecek bir halde olacağı bildirilmiştir. Ben bu bilgiyi aşağıya aynen aldığım yazı ile düzeltmek zorunda kaldım. 20 Temmuz 1917. Temmuz ayı sonunda 2 ve Ağustos ayı sonunda tekrar 2 tümenin kullanılabilecek bir halde olacağına dair size verilen bilgi pek doğru değildir. Temmuz ayı sonu için şu eksiklikler vardır. A. 60. tümen. Bugünkü 20 Temmuz tarihinde bu tümene ayrılmış 6 Sahra Bataryası'ndan henüz 5 bataryası eksiktir. Bundan başka yine bu tümene ait 9 makineli tüfek takımı ve daha birçok ayrıntı mevcut değildir. B. 61. tümen. Bu tümenin de henüz 4 Sahra Bataryası ile 9 makineli tüfek takımı ve daha birçok ihtiyaçları noksan bulunmaktadır. Ağustos sonu içinde şunlar vardır. C. 47. tümen. Bunun yalnız bir piyade alayı, kadro mevcudunun yaklaşık yarısı kadar bir sayıda askerle oluşturulmuştur. Tümenin geri kalan kısımları ise henüz kadrodan ibarettir ve toplam sayısı 600 kişidir. Topları, makinalı tüfekleri ve hayvanları hiç yoktur. D. 49. tümen. Bu tümende henüz kadrolardan ibarettir ve toplam olarak 600 mevcutludur. Topları, makinalı tüfekleri ve hayvanları yoktur. Bu dört tümene gerekli ikmal yerleri şu andaki büyük güçlükler dolayısıyla ancak azar azar toplanabilecek erler ile tedarik ve temin olunabileceği nokta nokta vesaire. Liman von Sanders. Birlikleri firari erler ile ikmal ve takviye imkanı olsaydı mevcutu kadro fazlasına bile yükseltmek kolay olurdu. Henüz oldukça disiplinli ve düzenli olan kendi ordu mıntıkamda 16 bin kadar tahmin edilen firari vardı. Bunlar memleket içinde asayişi bozarak her çeşit tahribata sebep olmaktaydılar. Bandırma civarının bunlardan muhafazası için bizim karargah muhafız bölüğünün bile defalarca görevlendirilmesi mecburiyeti doğmuştu. Hatta bir defasında çıkan çatışmada bu bölükten 5 er kaybedilmişti. Sahillerin savunulması için kullanılan ve memleketin hemen her sahil mıntıkasında kullanılmak üzere yer değiştirilen birkaç uzun menzilli topun ara sıra işe yaradığı görülüyordu. Bozcaada birçok defa etkili bir şekilde bombardıman ve oradaki telsiz telgraf tahrip edilmişti. İmroz, Gökçeada'nın doğu sahilindeki limanlardan biri de ateş altına alınabilmişti. İzmir'in batısındaki çeşmeye yakın Konidi mevkiinde 12 metre boyunda su bombalarıyla donatılmış bir motorbot 21 Temmuz'da ele geçirildi. 17 Ağustos'ta Kalo Limnos adasının feneri İzmir'de inşa edilmiş 3 motorbottan biri tarafından tahrip edildi. 13 Aralık'ta Antalya civarında Ava yakınında bir düşman yardımcı kruvazörü topçu ateşiyle batırıldı ve 52 kişilik mürettebatı esir edildi. Bunlardan başka sahillerin karşısında bulunan birçok adaya yapılan ufak tefek teşebbüsler başarıyla sonuçlanmıştır. Diğer olaylar. Alman askeri heyetinin 1917 sonbaharında sözleşme gereği görev süresi doluyordu. Askeri heyet sözleşmesini yerine almak üzere İstanbul'daki Alman askeri temsilcisi tarafından mevcut Alman makamlarının da tesir ve yardımlarıyla 1917 ilkbaharına müteakip bir Türk-Alman askeri sözleşmesinin müsveddesi kaleme alınmıştı. Bu sözleşmeye göre Türkiye'de bulunacak Alman subaylar için başkanı olduğum Alman askeri heyetinin kurulmasından önceki durum, yani heyet halinde çalışmak yerine her uzman sınıfın bağımsız olarak çalışması geri geliyordu. Aradaki fark, en kıdemli subaya bulunduğu birimdeki diğer Alman subaylar üzerinde bir dereceye kadar nezaret etme hakkı tanınıyordu. Türk ve Alman subaylarının tamamıyla eşit mevki ve yetkide bulunmaları, tespit ve Türk subaylarından büyük bir kısmının Almanya'da tahsil ve eğitim görmeleri kararlaştırılmıştı. Bundan başka Türk tümenlerinin tamamen Alman teşkilatına uyacak bir tarzda kurulması ve bu şekilde savaş halinde tümenlerin değiştirilebilmesi imkanı göz önüne alınmıştı. Fakat Türk ordularını talim ve terbiye edebilecek derecede mükemmel bir halde bulunması gereken Türk subay heyetinin öncelikle pek çok yönden değişikliğe muhtaç olduğu tamamıyla unutulmuştu. Bütün bu askeri sözleşme bence kesinlikle bir hataydı. Böyle bir sözleşmenin teklif ve tertibi ise hata üstüne hataydı. Yalnız bu yeni sözleşmenin yürürlüğe ve uygulamaya konması için bir başlangıç ve bitiş süresi belirlenmediğinden bu meseleyle ancak Dünya Savaşı'nın bitmesinden sonra meşgul olmak lazım geleceği kanaatindeyim. Şimdiden bu konuyla ilgili yorum yapmayı gereksiz gördüğümden bana gönderilen müsvedde hakkında birkaç kelime söylemekle yetinmiştim. Şimdiye kadar kararlaştırılan konularda aslında mevcut askeri heyet düzeninden askeri sözleşme düzenine ne şekilde geçileceğine dair de hiçbir şey düşünülmemiş ve tespit olunmamıştı. Düşünceme göre zaten bu da ancak seferberliğin sona ermesiyle mümkün olabilirdi. Çünkü askeri heyetin bünyesinde olan birçok sabit kurumlara sahip o büyük menzil teşkilatını da hesaba katmak gerekirdi. Askeri heyetin sözleşmesinin de henüz 14 Aralık 1918 tarihine kadar geçerliliği vardı. Kararlaştırılan bu sözleşmenin her asker için hayret uyandıracak yönü, Almanya hükümetinin Türkiye'ye göndermiş olduğu askeri heyete bu düşünce ve maksadı hakkında kesinlikle bilgi vermeksizin böyle kararlar almasıydı. Bununla beraber daha garip olan bu durum da varmış. 1917 Ekim ayında İmparator'un Türkiye'yi ve Çanakkale savaş alanını ziyaret edeceğinden haberdar edildim. Bu habere ilave olarak İmparator'un bu ziyareti vesilesiyle askeri sözleşmenin her iki tarafın Harbiye Nazırlarınca imzalanarak uygulamaya konulacağını da öğrendim. Asker heyet teşkilatının askeri sözleşme teşkilatına dönüştürülmesinde ilgili subayların hakları ihlal edilmeksizin uygulanmasının yegane yolunun askeri heyet sözleşmesinin tamamen feshiyle benim Almanya'ya gönderilmemden ibaret olduğunu derhal telgrafla Prusya Harbiye Nazırı von Stein'e bildirdim. Askeri heyet sözleşmesinin maddelerine zaten şimdiye kadar çok az uyulmuştu. Ben bu gelişmelerle tahammül edilemez bir şekil ve vaziyet alan görevimden kurtulacağımı ümit ediyordum. Fakat cevaben aldığım telgrafta yeni askeri sözleşmenin uygulanmasının savaşın bitimine kadar ertelendiği bildirildi. Askeri sözleşme gerçekten de imparatorun ziyaret günlerinde Harbiye Nazırları von Stein ve Enver tarafından imzalandı. İmparator 17 Ekim'de Çanakkale savaş alanlarını ziyaret etti. Suvla koyunda imparatorun yüksek rütbede birçok bahriye subayının da bulunduğu büyük bir maiyet grubunun önünde yaptığım kısa konuşma sırasında Çanakkale önünde Alman denizaltılarının yapmış oldukları tesislerin çok az olduğunu gerekçeleriyle anlatmıştım. Bu konuşmam imparator tarafından hiçbir şekilde yanlış anlaşılmadı. Kasım ayında çağrıldığım Krösnacht'taki büyük genel karargahta Türk ordularının sürekli kötü idare edilmeleri hakkındaki endişe ve düşüncelerimi ayrıntılı olarak anlattım. Yaklaşık 10 gün sonra İngiliz gazetelerinde Türkiye hakkında önemli açıklamalarda bulunmak üzere büyük genel karargaha gittiğim ve imparatorla uzun bir konuşma yaptığım yazıldığından düşmanın Krösnacht ile de irtibatta olduğu hükmünü vermek gerekir. Aralık ayında Enver'in maiyetine Genelkurmay Başkanı olarak General von Seckt tayin edildi. Bu general, savaşta Alman ve Avusturya cephelerinde fevkalade yararlılık göstermişti. Ne yazık ki Türkiye'yi ancak kağıt üzerinde tanıyordu. Kendisini zamanında aydınlatabilmek için 13 Aralık'ta Türk ordularının o zamanki durumu hakkında metnini aşağıda verdiğim küçük bir rapor yazarak takdim ettim ve bir suretini de Alman Genel Karargahı'nda Doğu Harekat Şubesi Müdürlüğü'ne gönderdim. Bandırma, 13 Aralık 1917. Türk ordularının bugünkü durumu. Birçok yanlış tedbirin sonucu olarak Türk ordularının muharip birlik sayısı çok fazla azalmış ve birliklerin savaş kudreti göz ardı edilemeyecek derecede zayıflamıştır. Çözüm imkanı bulunabilmek için her iki halin sebeplerinin açıkça ortaya konması gerekir. aslında yol ve nakliye vasıtalarının perişan ve yetersiz olmasından dolayı çözüm bulunması hususu diğer birçok zorluklara da katlanmayı gerektirmektedir. 1. İnsan mevcudu. Türk ordusu çeşitli cephelerde yaptığı muharebelerden dolayı büyük sayıda kayıp vermiştir. Fakat bundan başka tamamen yanlış birçok tedbir ve icraat yüzünden de bir hayli zayiat vermiştir. Biraz dikkat göstermek suretiyle bu kayıplardan sakınmak mümkündü. Gelecek için bu durumdan ders almak gerekir. Bahsedilen tedbir ve icraatın başlıcaları şunlardır. A. 1914 Aralık ayı ile 1915 Ocak ayında yapılan Sarıkamış Harekatı. Enver Paşa'nın komutasında olup General von Bronsart'ın kurmay başkanlığında bulundu. 3. Ordu mevcudu 1914 Aralık ayı başında yaklaşık 90 bin iyi yetişmiş askerden oluşmaktaydı. 3. Ordu, sınıra yakın Hasankale civarındaki dağlar üzerinde gayet uygun savunma mevziinde ve kendisinden kesinlikle üstün olmayan Rus kuvvetleri karşısında bulunuyordu. 3. Ordu başarılı muharebelerle dağlardan geçmeye muvaffak olsa bile muhasara topları olmadığından Kars Kalesi'ni hiçbir zaman zapt edemeyecekti. Hal böyleyken kesin olarak yapılan tavsiye ve engellemelere rağmen Sarıkamış Kars üzerine saldırı harekatı yapılmasına karar verilmişti. Sol kanatta karlı dağların keçi yolları üzerinde yetersiz hazırlık ve iaşe ile hareket eden iki kol ordunun akıbeti her ikisinin de yenilgisiyle sonuçlandı. Diğer bir kol ordu da bu sırada cephede başarısız muharebeler yaptı. Resmi belgelere göre harekata katılan 90 bin kişiden çok kötü bir hal ve durumda olarak geriye dönebilen askerlerin sayısı ancak 12 bin kadardı. Geri kalanı vurulmuş, açlıktan ölmüş, donmuş veya esir düşmüştü. Harp tarihi bu taarruz için hiçbir zaman makul ve haklı bir sebep bulamayacaktır. B. 1916 yazı başında yetersiz kuvvetle Ruslara karşı yine 3. Ordu tarafından yapılan taarruz. Bu taarruzun sonunda meydana gelen ricatta ordunun büyük bir kısmı dağılmıştı. C. 2. Ordunun 1916 yazında toplanıp gereksiz yere yaklaşık Van Gölü, Muş, Kiğ hattında Erzurum istikametine doğru yaptığı ve daha başlangıçta başarısızlığa uğrayan taarruz. Düşmanın yan ve gerilerine doğru yapılması planlanan bu harekat, ne ileriye doğru yollar ne de geride kullanabilecek bağlantı hatları mevcut olduğundan ve bundan başka hareket kabiliyeti için gerekli kollar ve nakliye vasıtaları da tamamen eksik olduğundan aslında gerçekleştirilmesi mümkün değildi. Bu ordudan da en az 60 bin kişi açlık, hastalık ve daha sonra da soğuktan çok az bir kısımda düşman silahıyla kaybedilmişti. D. Askerlik stratejisi bakımından büyük bir hata olan 13. Kol Ordu'nun İran'a doğru 1916 yaz mevsiminden itibaren bütün kış devam eden taarruzu. İngilizlerin Irak'tan Basra'ya kadar olmazsa bile Kurna'ya kadar kesin olarak geri atılmadan önce bu saldırı hareketinin yapılması asla doğru değildi. Bağdat'ın kaybı bu hareketle alakalıdır. Çünkü 1917 Mart ayında 13. Kol Ordu Bağdat için kesin sonuç alınacağı anda orada bulunamamıştır. Bu konu hakkında 25 veya 26 Ekim 1916 tarihinde General von Chelius aracılığıyla General Ludendorff'a yazılı ve aynı senenin Aralık ayında Ples'teki genel karargahta bizzat sözlü olarak arzda bulunmuştum. E. Birliklerin başarı ihtimali olmadığı halde Mısır'ın zaptı için 1916 Ağustos'unda Süveyş kanalına doğru yapılan harekat. 18 bin kişilik muharip kuvvetle yapılan ve en başından beri başarısızlığa mahkum olan bu hareket, o zamanlar sadece Süveyş kanalını muhafaza etmekle yetinen İngilizleri Tih Çölü'nden Beri'ye çekmiş ve Filistin'de bugünkü ilerlemelerini doğurmuştur. Buna ait olan raporumu da General Ludendorff'a 1916 Ekim ayında takdim etmiştim. Ben de çok iyi biliyorum ki harpte daima en mükemmel şey yapılamaz ve en kusursuz kişiler veya en mükemmel tedbirler bile başarısızlığı önleyemez. Fakat ben şunu da biliyorum ki hiçbir başarı ihtimali olmadığı halde taarruz etmek mi yoksa savunmada kalmak mı gerektiği bilinmeksizin bu kadar kıymetli birlikler feda edilemez. F. Türk ordularında her türlü ölçünün üzerindeki firarlar. Türk ordularının firar etmiş asker sayısı bugün 300 bini aşmaktadır. Bunlar düşmana katılmak üzere firar etmiş olmayıp büyük kısmı geriye memleket içlerine kaçmıştır ve orada yağma ve hırsızlıkla emniyet ve asayişi bozmaktadırlar. Bu firarilerin takip için her tarafta takip müfrezeleri kurulup sevk edilmek mecburiyeti doğmuştur. Bu kadar büyük sayıda firari çıkmasına ait sebepler bu raporun ikinci kısmında anlatılacaktır. Türkiye ordularının muharip kuvvetleri sayısının bugünkü seviyeye düşmesinin iç yüzünü ancak Türkiye'nin durumunu iyi bilenler takdir edebilir. Birinci Ordu, İstanbul ve civarındaki ikmal birliklerinden ve aslında gerçek manada askeri bir kıymeti olmayan ve mevcudu kuvvet olarak yalnız kağıt üzerinde görünen amele birlikleriyle kendisine ancak geçici olarak verilmiş tümenlerden oluşmuştur. Kafkas Ordular Grubu adını alan 2. ve 3. Orduların toplam kuvveti grup komutanı İzzet Paşa'nın birkaç gün önce bana söylediğine göre cephede kullanabilecek halde ancak 20 binden biraz fazla askerden ibarettir. Bulgar sınırından Akdeniz'de Alanya'ya kadar tahminen 2000 kilometrelik sahil mıntıkasının muhafazası ile görevli olan 5. Ordu ise 26 bin küsur muharipten oluşmaktadır. 6. Ordu'nun yaklaşık 2 ay önceki toplam kuvveti, bu ordunun o zamanki kurmay başkanı binbaşı Kreşmer'in ifadesine göre 13 bin kadardı. Suriye ve Filistin'de bulunan orduların muharip kuvvet sayısını şimdilik bilmiyorum. 2. Harp kabiliyetinin azalması. Türk askeri ve özellikle Anadolu askeri mükemmel bir cevherdir. Güzel bir şekilde ihtimam gösterilip yeterli derecede yiyecek sağlanarak iyi bir talim ve terbiye verildiğinde ve sakin ve emniyetli bir şekilde idare edildiğinde bu askerlerle büyük işler başarmak mümkündür. Arapların da büyük kısmı askerlik hizmetinin en başından beri sert ama adil muamele edilmek şartıyla iyi bir asker olarak yetiştirilmeleri mümkündür. Ordunun birçok kısımlarında harp kabiliyeti eksikliğinin en başta gelen sebebi Türk Genel Karargahı'nın aldığı yanlış kararlardan ileri gelmiştir. Neredeyse 2 seneden beri birliklerin büyük bir kısmı talim ve terbiye için kendilerine ayıracak zaman bulamamışlardır. Küçük ve büyük birlikler henüz sağlam bir teşkilat halini alamadan sürekli birbirinden ayrılmış ve parçalanmıştır. Münferit bölük ve taburlar ve makinalı tüfek bölükleri batarya mürettebatı sürekli olarak alınmış ve öteye beriye gönderilmiştir. Sevk edilecek birlikler en son anda çok az talimli veya hiç talim ve terbiye görmemiş erlerle veyahut hazır olmayan birliklerle tamamlanmakta, daha sonra da bu birlikler yine henüz sağlam bir şekil almadan başka yerlere asker veya birlik vermek mecburiyetinde kalıyorlardı. Birlikler sevk edilmek üzere trene bindirildikleri zaman erlerin büyük bir kısmı ne birbirlerini ne de ekseriyetle komutanlarını tanıyorlardı. Onlar yalnız durumun iyi gitmediği herhangi bir yere gönderildiklerini bilirler. Bunun için kaçarken vurulmak tehlikesine rağmen her fırsatta kaçmaya teşebbüs ederler. Firarlar trenden atlayarak veya kapalı arazide yol kolundan ayrılarak yapılmakta veyahut ordugah ve karargahlardan yapılmaktadır. Hiçbir tümen yoktur ki doğuya veya Torosların güneyindeki harp cephelerine hareket ve nakil sırasında binlerce er kaybetmemiş olsun. Türk askeri kendisine karşı muamelede biraz dikkat ve ihtimam gösterilmeye muhtaçtır. Bu şekilde komutanına karşı emniyet ve güven kazandıktan sonra onunla her şeyi yapmak ve her işi başarmak mümkündür. Ölçüsüz bir derecede meydana gelmekte olan şimdiki firarlar, Türk ordularına geçmişten miras kalmış bir kusur değildir. Son derece itimat ve emniyete değer bir zat olan Kafkas Ordular Grubu Komutanı İzzet Paşa'nın bana söylediğine göre, daha önceleri bu şekilde firarlar görülmüş değildi. Sevkiyat yolları ile nakliye vasıtalarının ve iaşe tarzının kötülüğü de şüphesiz bu hususta etken olmuştur. Fakat Türk ordularının bugünkü durumu, şimdiye kadar takip edilen hareket tarzının yanlış olduğunu göstermekte ve başarılı olmak için başka bir yolun seçilip takip edilmesinin gerekli olduğunu ispat etmektedir. İkmal erlerinin ve kaynaklarının çok daraldığı da gözden uzak tutulmamalıdır. Lima von Sanders. 19. ayrımın sonu sayfa 234.